TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Bir koşudur yaşamak ve zordur. Nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte. Gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur, umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız, gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Düşünceyle oluşturduk programımızı. Biz Ahmet Büyükçulhacı, Ramazan Özbay ve İffet Diler. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız? Engel bakış açımızdır. Sevgili dinleyiciler, konuğumuz kişisel gelişim eğitmeni ve yazar Sayın İsmail Barış Özpazarcık. Bugün her şeyi yapabiliriz, onun için bütün sözler sizin.
Öyle mi? Evet. Peki, teşekkür ederim, merhaba.
Bahar'la birlikte bir dalga mı donduklandık başladı galiba.
Peki, sözleri su gibi akıtmak lazım bazen de. Bugün her şey su ile başladı diye bir kitap okudum yakın zamanda. Ve ne kadar zamandır okumadığım bir kitaptı o. Tekrar onu elime almaktan mutlu oldum. Onu paylaşacağım, bir biyografi.
Onu ben de okumalıyım.
Biyografisi. Gerçekten de bir Azmi Zafer öyküsü. Evet. Onu paylaşmak istiyorum. Bazen zorlu bir hayat yaşadığımızı, yaşamın adaletsiz olduğunu, bize hiç hak etmediğimiz gibi davrandığını düşünürüz. Özellikle fırtınalı, yıkıcı duygular yaşadığımız dönemlerde. Olumsuz süreçleri peş peşe yaşarken hayattan da neredeyse uzaklaşır, tat almamaya başlarız. Zaten yaşamı yaşanır kılan, milyonlarca olasılıktaki yaşam hikayelerini kendi varoluşumuzu ifade edecek bir zemine taşımak değil midir? Bazı insanlar yaşamın kendilerini ne hale getirdiğini olabildiğince zavallıca bir hikaye konusu yaparak anlatırlar. Bu kendine kurban rolü biçmek bile olabilir. Kurban rolünü üstlenenler için yaşam cehenneme dönüşebilir. Burada kurban rolü bir anlamda aciz kalmak ve kendi dışında olan bir şeyin tutsağı olmak diye açıklayabiliriz. Ve kurban rolünü üstlenenler için bu sadece aslında bir yaşamı yorumlama biçimi, bir görüş ve bu şekilde de yaşamı çekilmez kılan bir tavır takınırız. Bazı insanlarsa sadece yaşamı ne hale getireceğiyle ilgilidirler. Onlar kurban rolünü kabul etmezler. İçinde bulundukları koşullar ne olursa olsun yaşama coşkusuyla hayata karışırlar. Her şeye rağmen kendi varlıkları içindeki içsel gücü, adına yaşam dediğimiz varoluşa taşırlar. Sabırla, azimle, inançla, güvenle. Tabii yaşamda kendine saygı duyan bu bilince, öz farkındalığa saygı duyar. Çünkü yaşam kendini sahiplenen her canlıya sevgi ve şefkatle yaklaşır. Onun doğası içinde destekleyici, teşvik edici, yapıcı bir öz vardır. Bu nedenle kararlılık ve azmin örnekleriyle sıkça karşılaşırız. İşte bunlardan birinin hikayesi, Helen Keller'in hikayesi, bir Amerikalı pedagog ve aynı zamanda bir yazar. Helen Keller 1880-1968 yılları arasında yaşamış, kör, sağır, dilsiz olarak önce yaşamına başlamış. 19 aylıkken bir hastalığa yakalanarak bunu yaşıyor ve buna rağmen kendini, duyularını geliştirecek bir tutumla eğitiyor ve bugün diğer insanlara model olacak bir azmin zaferi hikayesine dönüştürüyor yaşamını. Hayatını kör ve sağırlara adıyor. Üretkenliğin her fırsatta ortaya koyuyor ve pek çok kitap yazıyor. Helen Keller'ın yaşamında beni en çok heyecanlandıran, etkileyen şey zihninde yer etmiş tek bir sözcükten yola çıkması. Çünkü 19 aylıkken hastalandığında sadece zihninde yer alan o su kelimesi kalıyor ve su kelimesinden yola çıkarak konuşmayı yeniden öğreniyor. Ve bununla öğrenmekle kalmıyor. Fransızca, Latince, Rusça, İngilizce, Almanca pek çok dili konuşabilir hale geliyor. Ve bu tabii ki beynin nasıl büyük bir potansiyel olduğunda bir göstergesi. Ve gerçek bir potansiyelin su yüzüne çıkışının bir örneği. Her birimiz içimizde büyük ama çok büyük bir kapasitenin olduğunu biliriz. Fakat yeterince inanmadığımız için bunu açığa çıkarma konusunda kendimize izin vermeyiz. Bilmek ve yapmak ayrı şeylerdir. Bildiğimiz şeyi hayata geçirebilmek emek ister. Biraz önce başlarken de programa umut ve emekten söz ettik. Bu umut ve emek hakikaten insanı daha iyi taşıyan çok önemli itilim gücü. Ve emek vermek aslında kendi varlığına değer vermek demek. Özümüze saygı duyup kendi benliğimizi sevmek bu konuda temel bir çıkış noktası. Ve bunu yapabilenler yeteneklerini geliştirmekle kalmayıp bilge insan da olabiliyorlar. Ve Helen Keller neleri yapamadığına, nelerden yoksun olduğuna odaklanmamıştır. Kör, sağır ve dilsiz olmayı yaşamın ona sunduğu bir deneyim olarak görmüş. Kendini, duygularını, hayatı hissetmek yönünde eğitmiştir. Ve algıladığı şeyler sadece koku ve titreşimle sınırlıyken, o tüm bu sınırların ötesinde yaşamın olağanüstü coşkusuna kendini açmış, gözü gören ve kulağı duyan kişilerden çok daha fazlasını görmüş ve duymuştur. Yaşamın zor olduğunu, koşulların yetersiz olduğunu düşünen ve bu gerçeklikte yaşayanlar için ilk deneyimlerden biri var olanı kabul etmektir. Var olanı kabul etmek ve sevmek. Bunun üzerine durmuştuk daha önceki programlarda. Kendine kızmak, öfkelenmek, yaşama kızmak, affedememek, küsmek, utanmak, suçlamak, bu gibi duyguları pek çok insan geçiş aşamasında yaşıyor. Ve duygular gelip geçici olmasına rağmen yıkıcı izler taşıyabiliyor. Ve Helen Keller de böyle hisler yaşayarak başlıyor önce yaşamında. Ve günlerce öfke nöbetleri geçiriyor, direniyor. Ve o dönemi şöyle anlatıyor kitabında. Hiç kalın bir sisin içinde denizde bulundunuz mu? Hani beyaz karanlık her yeri kaplamıştır ve endişe dolu büyük gemi kıyıya doğru sesle yolunu bulmaya uğraşır. Ve siz kalbiniz çarparak bir şeyler olmasını beklersiniz. Eğitimime başlamadan önce işte ben o gemiye benziyordum. Ne pusulam ne de beni sesle yönlendirebilen bir aletim vardı. Ve limanın nasıl olduğunu bilmeme imkan yoktu. Ruhum ışık, bana ışık verin diye haykırıyordu. Tam o anda sevginin ışığı beni aydınlattı. Duyularımızı kaybetmeden var olanın farkına varmak ve minnettarlık hissini duyarak yaşama fikri benim için Helen Keller'in hikayesini okumaya başlamakla oldu. Daha öncesinde, yıllar önce, belki de 10 yıl önce almıştım bu kitabı ve Keller'le tanıştığımda çok heyecanlanmıştım. Çünkü o duyguları, gerçekten o duyumsamayı, duyuların dilinden anlamayı o kadar iyi ifade etmiş ki. Bu bazı kısımları, özellikle duyularla ilgili kısımları paylaşmak istiyorum. Biyografisine şunu yazmış. Birisi su çekiyordu ve öğretmenim elimi soğuk suyun altında tuttu. Elimin biri suyun altındayken diğer elimin avucuna yavaşça, sonra hızla su diye yazdı. Ve bütün dikkatimi parmaklarımın hareketine vererek kıpırdamadan durdum. Bütün dikkatimi verdim ve birdenbire bilincimin derinliklerinde sisler arasında unutulmuş bir şey hatırladım ve konuşmanın tüm gizemini kavradım. Artık su işaretinin elimin üzerinden akan soğuk ve harikulade bir şey olduğunu biliyordum. Ve o yaşayan sözcük ruhumu uyandırdı. Ona ışık, bana ışık, umut, neşe ve özgürlük verdi. Kuyunun yanından öğrenme hevesiyle ayrıldım. Her şeyin bir ismi vardı ve her isim yeni düşünceyi birlikte getiriyordu. Eve dönerken dokunduğum her şey hayatla kıpır kıpırdı. Sonra ellerimle bir sürü keşif yapıp dokunduğum her şeyin adını öğrendim. Elledikçe ve öğrendikçe mutluluğum ve dünyayla barışıklığım arttı. Hiç duymadığım sözcüklerle konuşmaya gayret eden sağır, hiçbir çocuk, sevginin hiçbir hecesinin ses vermediği, kuş seslerinin, hiçbir melodinin duyulmadığı sessizliğin tutsağından kurtulmayı, ilk kez konuştuğu an yaşadığını keşfetmenin o sonsuz mutluluğunu, o heyecanı unutamaz. Oyuncaklarımla, taşlarla, ağaçlarla, kuşlarla konuşmak hevesimi, köpeklerimin emirlerine itaat etmesinin bana verdiği mutluluğu ancak benim gibi sağır olan biri anlayabilir. Başkalarının tecrübesine gerek kalmadan konuşabilmek bana verilen en büyük hediyedir. Helen Keller hikayesinde kendini ve duygularını samimiyetle anlatırken hayatla kurduğu dostluğu umudun ışığından aldığını vurguluyor. Her şey su ile başladı ismindeki biyografisini şöyle tamamlıyor. Sessizlik ruhumun üzerinde oturuyor. Sonra umut bir gülümseyişle ortaya çıkıp bana şöyle fısıldıyor. Neşenin kaynağı kendini unutmaktır. Başkalarına yardım et. Başkalarının gözlerindeki ışık benim güneşim. Kulaklarındaki müzik senfonim ve dudaklarındaki gülümseme mutluluğum oluyor. Doğrusu galiba yaşamda doyum sağlamak dediğimiz şey de bu olsa gerek. Kendi yaşamındaki potansiyel alanını kullanmak, kendi içindeki potansiyeli kullanmak, ifade etmek özgürce. Ve bunun için her şeye rağmen yaşama tutunmak ve var olmak. Ve bununla birlikte başkalarına da yardım etmek ve o varoluşu birlikte zenginleştirmek. Umut ediyorum ki her birimiz bir Helen Keller hikayesindeki gibi azmin örneği olabiliriz.
Mutlaka bazen su sözü kesiyor ve yolculuk devam ediyor. Teşekkür ediyoruz İsmail Barış Özpazarcı.
Küçücük bir bakışın çözer beni kolayca. Küçücük bir bakışın çözer beni kolayca. Kenetlenmiş parmaklar gibi sımsıkı kapanmış olsam. Yaprak yaprak açtırırsın. İlk yaz nasıl açtırırsa, yaprak yaprak açtırırsın. İlk yaz nasıl açtırırsa, ilk gülünü gizem dolu, hünerli bir dokunuşla. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktu. Bütün güllerden derin bir sesi var gözlerinin. İlk gülünü gizem dolu, hünerli bir dokunuşla. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur. Bütün güllerden derin bir sesi var gözlerinin.
Dinleyiciler, geçtiğimiz aylarda TÜBİTAK'ın desteğiyle ülkemizin farklı bölgelerinde fizyoterapi hizmeti alan çocuk özürlülerin fonksiyonel düzeyini ve yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik Aile Eğitiminin Katkısının İncelenmesi isimli proje kapsamında ülkemizin 7 bölgesinde aile eğitim seminerleri düzenlendi. Özürlü çocuğa sahip ailelere yol göstermek adına önemli bulduğumuz bu çalışmayı mikrofonumuza taşımayı düşündük. Çünkü biliyoruz ki birçok aile bu konuda çaresiz. Kimi aile çocuğunun özründen utanıyor, sıkılıyor ve ister istemez çocuğu hayattan soyutluyor. Kimi aile de bir şeyler yapma sancısı içinde olmasına rağmen nereye ne şekilde başvuracağını, çocuğuna nasıl davranacağını bilmiyor. Sizleri bilgilendirmek adına projenin mimarı, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ayşe Karaduman'ı telefonumuz aracılığıyla ve projenin İzmir İl Koordinatörü 9 Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu fizyoterapist doktorlarından Sayın Didem Karadibağ'ı da stüdyomuzda programımıza konuk ettik. Merhaba Sayın Karadibağ, nasılsınız?
Merhabalar, iyiyim, çok teşekkür ederim.
Ve Sayın Karaduman merhaba.
Geldim.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Sayın Karaduman izin verirseniz sizinle başlayalım.
Buyurun.
Bu böyle bir proje fikri hangi amaçlarla nasıl ortaya çıktı?
Evet, bu proje fikri şöyle çıktı. Aslında ben yıllardır çocuk özürlülerle çalışan bir fizyoterapistim. Aynı zamanda bunun fizyoterapistleri de bu konuyla ilgili eğitim veriyorum. Bir öğretim üyesi olarak da çok gözlemlediğim bir şey var. Aileler doğru bilgiye sahip değiller veyahut da sağlık personeli aileye doğru bilgiyi aktarmakta yeteri kadar zamana sahip değil. Ayrıca bir diğer sorun da karşılıklı iletişim problemleri yaşıyorlar. Bunlar zaman zaman gerçekten zamansızlıktan kaynaklanıyor. Bazen de doğru anlaşılamamaktan, eğitim seviyelerinin farklılığından, işte sağlık personelinin belki biraz fazlaca teknik terimleri kullanmasından. Ayrıca hayata dair, hayatın içinde yaşarlarken de yine toplumsal yaklaşımlarda da bir takım bilgi eksiklikleri sebebiyle çocuğu işte dışarıya çıkarma, topluma katma konusunda cesaret etsiz davranıyorlar. Bunlar tabii mesleki deneyimlerin de getirdiği tecrübelerdi ve zaman zaman ben kendi ailelerime küçük gruplar halinde bu eğitimleri verir, bunun iyi, olumlu katkılarını izlerdim. Bunu yaygınlaştırmak amacıyla bir proje yazmayı düşündüm. Ve burada da özellikle rehabilitasyon hizmeti alan grupları tercih ettim ki acaba hani rehabilitasyon hizmetine rağmen ne eksikler var? Aileler bunu bize nasıl bildirecekler? Eğer biz de hem toplumsal olarak bu bilgiyi alır isek bundan sonraki yaklaşımlarımızda herkese genel bir fikir verebiliriz. Bir de bölgesel farklılıklarında hem olanaklar açısından hem sosyokültürel nedenlerle farklılık göstereceğini düşündüğüm için bunu farklı bölgelerde uygulamayı düşündüm.
Hangi illerde gerçekleştirildi?
Türkiye'de 7 bölgeden seçildi. 7 bölgeyi de şöyle seçtik. Yani 7 bölgeyi zaten planlamıştık. Ama 7 bölgede hangi il olması konusunda da Türkiye Fizyoterapistler Derneği'ne başvurduk. En çok fizyoterapistin olduğu iller. Çünkü o en çok fizyoterapist demek en çok özürlerin onlara gidiyor olması demekti. Hı hı. Dolayısıyla fizyoterapistlerin en çok olduğu illerin belirlenmesini Türkiye Fizyoterapistler Derneği'nden talep ettim. Onlar da bunu bana belirlediler ve bu iller şöyle belirlenmiş oldu. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon olarak belirlendi. Evet. Şimdi bu çalışmalarımızı biz şimdiye kadar 6 ilde gerçekleştirdik. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep ve Erzurum olmak üzere. Çalışmamızın en son aşaması da Trabzon'dur. O da 25, 26, 27 Mayıs'ta yapılan bir çalışmayla gerçekleştirilecek. 27 Mayıs'ta aile eğitim semineri yapacağız. Çalışmanın bir diğer boyutu da bu alanda çalışan temel profesyonellerden olan fizyoterapistleri de özellikle çocuk özürlerinin rehabilitasyonu konusunda eğitime almaktı. Hacettepe Üniversitesi'nde bu proje ekibinin elemanları da zaten bu alanda deneyimli öğretim üyeleri ve elemanlarından oluşmaktaydı. Fizyoterapistlere de anketler gönderdik bu alanda hangi bilgilere ihtiyaç duymaktasınız diye. O bilgilerden onlara da bir eğitim programı hazırladık. Hem onları eğitiyoruz hem de ailelerimizi eğitiyoruz. Ailelerimizi nasıl eğitiyoruz derseniz onları da şöyle eğitmeye gayret ediyoruz. Bir grup oluşturduk ve bu eğitimleri standart olarak 7 bölgede de verdik. Ekibimizde bir çocuk nöroloğu, yer aldı. O işin tıbbi açıdan özür sorunlarını ve bu tedavileri nasıl uygulamaları gerektiğini ailelere anlatırken, bir yandan biz özür ve rehabilitasyon kavramlarını ailelere aktardık. Böylece de özürü sadece bir sağlık problemi olarak algılamamalarını öğrenmelerini hedefledik. Çocukların ruhsal problemlerini, onlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini, beslenme problemleri, beslenme çok önemli bir konu, çok hatalı beslenmeler bazen hiç baş edemeyeceğimiz sorunlara neden olabiliyor. Temel problemleri çözmeye yönelik bilgiler verdik.
Evet. Sayın Karaduman, sözünüzü kesiyorum, özür dilerim ama kaç kişilik gruplarla çalışıyorsunuz? Bir yaş söz konusu mu, bir sınır var mı? Katılımlar ücretsiz mi?
Katılımlar ücretsiz. Her yerde katılımlar ücretsiz. Yaş sınırımız çocuk özürlü en fazla 16-18 yaşa kadar. Ancak eğer eğitim almak isterse, çalışmanın bir parçası olamıyor ama eğitim almak isteyen herkese bu eğitimler açık.
Evet.
Ama bizim hedefimiz genellikle çocuk dediğimiz grubu oluşturuyor. Adolesan yaşa kadar olan dönemi oluşturuyor. Ama daha üst seviyede, genellikle daha da üst seviyede katılan olmadı. Çünkü ilk koordinatörleri bu organizasyonları yaparken bunlara dikkat ettiler.
Adolesan yaş dediniz, nedir?
Adolesan yaştan kastettiğim şey blue dönemi, evet, ni kastediyorum. Yani maksimum 16 yaşa kadar, 17 yaşa kadar kabul edebildik.
Evet. Kaç kişilik gruplarla çalıştınız?
Şimdi her ilde bunlar değişti. Çünkü katılımcılık tabii gönüllülük istediği için. Mesela size Ankara'dan bir örnek vereyim. Ankara'da biz, Ankara bölgesinde 475 aileye anketlerle değerlendirmek üzere ulaştık ve her birini fizyoterapistler de değerlendirdiler. Fakat bunların eğitim seminerine katılanlarının oranı çok düşük oluyor maalesef. 200 aile bile katılmadı. 180 aile katılabildi. Önemli olan tabii biz burada istatistiksel olarak bunu ortaya koyabileceğimiz bir sayıydı yine de bu. Katılımda gönüllülük var ama bu eğitim konusunda çok ciddi bir gönüllülük olmadığını düşünüyorum. İzmir'de de aynı şekilde düşük bir katılım oldu.
Evet.
Fakat diğer illerde, yani Erzurum gibi, işte Adana gibi, Gaziantep gibi illerde katılım gerçekten çok mükemmeldi. Çok yoğun bir talep aldı.
Ailelerin eğitim düzeyi etkili oluyor mu katılımlar sırasında Sayın Karaduman?
Şöyle oluyor aslında, genellikle aileler istekli olmakla birlikte bazı sorunlar da yaşıyorlar. Yani çocuğu bırakacak yerleri yok, işte zaman problemi yaşıyorlar, herhangi bir sağlık problemi o gün eşlik edebiliyor. Ama kültürel düzeyde bunun bir etkisi yok, tam tersine herkes çok istekli, ancak soruların kapsamı değişebiliyor.
Anladım. Beklediğiniz katılıma ulaşabildiniz mi? Ankara'da 200 civarı dediniz ve bu seminerler devam edecek mi?
Devam ediyor. Yani ben çalışmayı sonlandırmak ve bir pilot gösterge oluşturmak açısından istediğim sayıya ulaştım. Daha iyisin. Yani bu örneklem üzerinden bir sonuca varabileceğim. Üstelik de şöyle bir olumlu tarafı oldu. Gerçekten bu çalışma çok ilgi gördü. Proje kapsamı içinde olmayan illerden ve ailelerden çok büyük talepler var, çok da baskılar var açıkçası. Tabii ki hedefimiz yaygınlaştırmak. Biz proje kapsamında bu bilgileri bir kitapçıkta toplayıp yaygınlaştırmayı da düşünüyoruz.
Evet, bu galiba bir kitapçıkla sınırlı olmayacak.
Öyle
çok kitapçık bizimle buluşacak, öyle gözüküyor işin açıkçası.
İnşallah.
İnternette bu konuyla ilgili herhangi bir sayfa çalışmanız var mı? Bir doküman?
Şimdi şu anda böyle bir çalışmamız yok ama olacak, çünkü bu çalışma henüz tamamlanmadı. Bu çalışmanın kapsamını ve bilgi içeriğini birazcık da ailelerin talepleri belirleyecek. Biz gittiğimiz her ilde ailelerin sorularını da tek tek kaydediyoruz. Bunların bölgesel farklılıklarını da ortaya koyabilmek istiyoruz. Ailenin gerçekten bizim belirlediğimizin dışındaki ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla projenin sonunda bir ürün olarak bu çıkacak. 7 bölgede 7 farklı ürün de çıkabilir. Gerçekten bazı inanılmaz farklılıklar da olabiliyor. Bunun sonucunda da bunu yaygınlaştıracağız ama hani nasıl okunabilir, nasıl web sayfası da oluşturabilir miyiz, yoksa yine yüz yüze görüşmeler mi sürmeli, bunu bizim çalışmamızın sonuçları bize söyleyecek.
Evet. Seminerler sonucunda elinizde ne gibi veriler var, ne gibi sonuçlara ulaştınız, bir değerlendirmeyi yapabilir misiniz 7 bölge 7 farklı ürün dediniz. Bir engelli profili çıkartmak mümkün oldu mu örneğin?
Kesinlikle. Şöyle çok kaba tabii. Bunlar net sonuçlar. Şu anda verileri giriyoruz. Çok yoğun bir veri girdisi var. Çok da fazla parametresi var. Buna rağmen şöyle söyleyebilirim. Çocuk grubunda daha çok hani fizyoterapi hizmeti alan dediğimiz için biraz sınırlamış olduğumuzdan da kaynaklanabilir. Daha çok nörolojik özürler, yani spastik çocuk dediğimiz çocuk grupları ağırlıktaydı. Çalışmaya katılanlar arasında. Ve işte kas hastalıkları dediğimiz yine bir başka sinir sistemi hastalığı daha fazlaydı. Zihinsel engelliler katıldılar. Zihinsel engeli olan çocukların aileleri katıldılar. Bir kere kabaca hemen bunu söyleyebilirim ilk etapta. Ailelerin çoğunun beklentisi daha çok yani özel eğitim veyahut da fizyoterapi hizmetlerinden yararlanırken ekonomik sıkıntılar çekiyorlar. Bu sıkıntıların yani devlet bir kısmını karşılıyor. Diyelim ki işte ayda 8 seansını karşılıyor sosyal güvenlik kurumları. Daha fazlasına halbuki çocuğun ihtiyacı var. Bu konuda en çok talep ortaya koydular. Bazı teknolojik desteklere ulaşım zorlukları var. Yine bu da tabii ekonomik nedenlerle kaynaklanıyor.
Evet, Sayın Karaduman, evet. Özür dilerim. Yine sözünüzü kesmek zorunda kalıyorum. Bu sonuçları kitaplarla karşılaştığımızda sanırım paylaşacağız evet, tekrar programımızda. Şimdi Didem Karadibak o kadar sessiz kaldı ki o da çok heyecanlı. Onunla da sohbetimize başlayalım. Belki siz ileride
katılırsınız. Merhaba diyorum buradan sevgili Didem.
Merhaba hocam, ben de merhaba diyorum size.
Sayın Karadibak, engelli çocuklarda hangi problemler görülüyor? Engelli çocuğa sahip ailelerde nasıl davranışlar gözlemliyorsunuz? Bu konudaki doğrular ve yanlışlar.
Öncelikle bu konuyu gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten son derece önemli. Çünkü özür ve engellilik sadece çocukların veya özürlülerin veya ailelerin sorunu değil, toplumun sorunu aslında. Dolayısıyla hepimizin özveri gösterip bu konuda bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Kronik hastalıklar, kalıtsal hastalıklar, kazalar, travmalar ve istismar nedeniyle birçok çocuk bedensel, zihinsel, duyusal ve algısal yönden özürlü duruma gelmektedir. Tabii ki özür ne sağlıyor, neden problemlere yol açıyor? Fonksiyonel kısıtlılığa neden oluyor. Fiziksel ve sosyal bağımlılığa neden oluyor. Çocuk, özürlü çocuğun bu bağımlılığı aileyi de bağımlı hale getiriyor ve bir takım daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu açıdan baktığımızda ve genel olarak şöyle kabaca baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'ne göre nüfusun %10'u kadarı özürlüye sahip ve Türkiye'de de bu oran çok tam net sayısı çıkarılamıyor maalesef. Çünkü en büyük sorunlardan biri de ailelerin bu konudaki bilgisizliği, çocuklarını saklaması, reddetmesi. Böyle bir çocuğun olduğunu bile bazı aileler kabul etmiyor. En büyük sorunlardan biri. Dolayısıyla net bir sayı çıkaramıyoruz ama kabaca 8 milyon kadar bir özürlü olduğunu düşürsek bunun da en önemli kısmı çocukları oluşturuyor. Evet. O yüzden bütün topluma sesleniyorum. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Ve ne yapabileceklerse ellerinden gelmesini yapmasını istiyorum.
Böyle bir sorumluluğu yalnızca fizyoterapistlerin mi duyması gerekiyor? Sağlık alanındaki herkese görev düşüyor aslında.
Evet, demin de söylediğim gibi kesinlikle. Sadece sağlık alanı değil. Sağlık alanında olmayan kişiler. Çünkü mesela size şunu da söyleyeyim. Tabii ki aileler bu konuda bilgisiz, sosyoekonomik, kültürel, bir de bu özürlülerin çoğu da ekonomik açıdan kötü olan, sosyokültürel düzey düşük olan ailelerde daha çok görülüyor. Çünkü en önemli nedenlerden biri akraba evliliği veya bilgisizlik sonucunda mesela bir çocuğu özürlü doğuyor ama bu bilgisizliği yüzünden ikinci bir çocuğu tekrar yapabiliyor ve o da özürlü oluyor ve giderek artıyor sayısı. Özellikle
seminerlere katılan ailelerle bu nedenlerle birlikte bağlantınız devam edecek mi?
Kesinlikle devam edecek. Çünkü öyle de olmalı. Çünkü onlar da istiyorlar zaten. Yaptığımız anketler sonucunda ailenin en büyük isteği sık aralıklarla bu tip seminerlerin, toplantıların yapılması. Çünkü çok memnun kaldılar anketlerden ve bilgilerinin yeterince arttığını söylediler. Ama bunda daha sık olması gerektiğini düşünüyorlar.
Evet. Engelli çocuğa sahip ailelere nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz? Neler söylersiniz ve verebileceğiniz bir telefon numarası varsa hemen paylaşalım.
Öncelikle kesinlikle bilgilerini artırmaları için lütfen çaba gösterin, okuyun. Bu konuyla ilgili kitaplar, televizyonda yayınlar, radyolarda vesaire birçok yayınlar var. Veya özel kuruluşlar var, devlet sektörlerinde yerler var. Lütfen mümkün olduğunca buralara ulaşmaya çalışın. Biz fizyoterapistler özellikle evde bakım, engel, bu fiziksel engelliliklerine yönelik maksimum bağımsıza ulaştırmaya yönelik birçok egzersiz yaklaşımlarımızı öğretiyoruz. Ve bunları evde nasıl ve yaşamlarını nasıl kullanması gerektiği konuda bilgilendiriyoruz. Bu şekilde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve yine aileler tabii ki en büyük sorunlarından biri, onu da söylemek istiyorum. Topluma düşen en büyük görevlerden biri çevre ve mekan zorlukları. Hı hı. Ve çoğu aile bu yüzden çocuklarını dışarı çıkaramıyorlar. Çünkü yollarda bildiğiniz gibi kaldırımlar, merdivenler var. Ve normal sağlıklı kişi bile yürümekte zorluk çekiyor. Dolayısıyla ben buradan devlete de sesleniyorum. Lütfen özellikle çevre ve mekanda düzenlemeler yapalım. Özürlerimizi, engellerimizi de düşünelim. Tekerlek sandalye de maksimum bağımsızlığa ulaşabilirler ama maalesef Türkiye'de bunu yapamıyorlar. Hep eve bağımlı kalıyorlar. Bunun önünü kesmek çok gerekiyor. İyi olacak.
Telefon numaramız var mı verebileceğiniz?
Evet, ben 9 Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nda çalışıyorum. Buraya ulaşabilirler. 232-277-50-30.
277-50-30 telefon numaramız. 232 İzmir'in alan kodu. Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim.
Yine karşılaşmak dileğiyle sevgili dinleyiciler. Profesör Doktor Ayşe Karaduman ve fizyoterapist Doktor Sayın Didem Karadibak konuğumuzdu.
Bak yıldızlar altında gözlerimin içine, duy rüzgarların bize anlattığı bir şey var. Bak yıldızlar altında gözlerimin içine, duy rüzgarların bize anlattığı bir şey var. Bir fısıltı gibi bazen o en büyük çığlıklar. Bilmezler mi gelir geçer en büyük fırtınalar. Duy rüzgarların bize anlattığı bir şey var. Bak yıldızlar altında gözlerimin içine. Duy rüzgarların bize anlattığı bir şey var. Bir fısıltı gibi bazen o en büyük çığlıklar. Bilmezler mi gelir geçer en büyük fırtınalar.
Yasalar engel değil.
Sevgili dinleyiciler, avukat dostumuz Sayın Cafer Tüzün'le birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz Sayın Tüzün. Nasılsınız?
Efendim, sağ olun, teşekkür ediyorum.
Koşmaya devam ediyoruz gördüğünüz
asla
gibi.
Asla, vazgeçmek yok.
Önce sorular. İzmir'den bir dinleyicimiz var telefon attığımızda. Kulaklığınızı eğer takarsanız. Sayın Cengiz Özyurt.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Özyurt, şu anda Sayın Cafer Tüzün sizi dinliyor.
Buyurun efendim.
Cafer Bey merhaba.
Merhaba.
Ben öncelikle böyle programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Benim sorum şu olacak. Yeni bir yasa çıkmıştı bu bakıma muhtaç engellilerle ilgili. Bakıma muhtaç engellilere bir bakıcı gönderilmesi veya özel bakım merkezlerinde bakılması veya bununla ilgili bir asgari ücret düzeyinde bir maaş ödenmesi gibi. Bu yasada diyor ki asgari fert başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 2'si düzeyinde olmak kaydıyla. Bu da yaklaşık 270 milyona tekabül ediyor. Şu anda benim maaşım 900 milyon ve biz 3 kişilik bir aileyiz. Fert başına düşen gelirimiz 300 milyon ve bu 30 milyon liradan dolayı ben bu bakım hizmetini alamıyorum. Hatta 1 milyon lira bile geçse bu 267 veya 270 milyonu bunu alamayacağım söyleniyor. Bu konuda yasal ne yapabilirim? Yani bu benim 30 milyon bir başkasının 10 milyondur, bir başkasının 50 milyondur. Ama neticede amaç engellilere yardım etmekse, bu bakım hizmetini vermekse bununla ilgili ne yapabiliriz yasal olarak?
Evet, şimdi bu aşamada belli 3'te 2 asgari evet. ücretin gösteriliyor. Bu da 403 liranın 3'te 2'si de 270 lira dolayında.
Evet.
Ancak asgari ücret yukarıya çekildiğinde bu 270 de dolayısıyla daha yukarı çekecektir. Sizin maaşınızın 900 kalması halinde bu aradaki başvurma şansınız doğacaktır. Ama bu durumda maalesef yasal bir çözüm yok.
Evet. Ya,
zaman içinde ilgili... dediğim gibi asgari ücret yükseltilirse o oran size de yansır. Ama bu sizin gelirinizin de sabit kalmasına bağlı. Aradaki 30 lira yüzünden bundan mahrum kalabiliyoruz maalesef. Bu doğru mudur? Değildir. Asgari ücret yoksulluk, açlık sınırı altında bir parayı düşünecek olursak elbette ki 270 lirayla birisinin bakımının sağlanması beklenemez. Bu da bir çelişkidir. Aslında bu konuda da maaşların kesilmesi, bir kısım ücretlerin, özürlerin maaşlarının kesildiğini duyuyoruz. Ve kesildikten sonra da geriye alma dava taleplerinde bulunduğunu devletin duyuyoruz. Bunlar da buna karşılık da yurttaşlarımızın Danıştay'da davalar açtığını ve bunun sonucunun merakla beklendiğini size söylemek isterim. Ama durum şu anda sizin almanızı imkan dahilinde koymuyor.
Evet, teşekkür ediyoruz. İkinci telefonumuz hazır mı acaba? İstanbul'dayız şimdi de. Sayın Erdoğan Uçmak. Alo. Sayın Erdoğan Uçmak. Alo. Telefon hattımızda sanıyorum bir sorun var. Alo.
Buyurun efendim.
Sayın Uçmak merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk efendim.
Sayın Cafer Tüzün şu anda sorunuzu bekliyor.
Ha, evet. Cafer Bey.
Efendim buyurun.
2005 senesinde tahmin ediyorum bu özürler idaresince valiliklere mahallenizdeki özürlerin tespiti için bir yazı gönderilmişti.
Evet.
Bu yazıyı tesadüfen gördüm.
Hı.
Yani burada bir duyurulma eksikliği var. O form şu anda elimde. Yani yazı ekindeki form. Burada işte kişinin adı, soyadı, cinsiyeti, adresi, telefonu, özür grubu, eğitim durumu, çalışma durumu, sosyal durumu, 2022 sayılı kanundan faydalanıyor mu, yeşil kartı var mı gibilerinde. Daha sonra da özürlük durumu, ortopedik özürlüğü, görme özürlüğü, işitme özürlüğü, dil konuşma özürlüğü, zihinsel özürlüğü, ruhsal ve duygusal özürlüğü, süren hastalıklar bu formda var.
Evet.
Daha bir genişletmiş süren hastalıkları. Sara nöbeti geçirenler, kalp, böbrek, karaciğer, kan hastalıkları, kanser, yanık yaralanmaları, şeker gibi bir form var.
Evet.
Yani neticede muhtarlıklara gönderilen yazıda bunların tespiti istenmiş. Fakat muhtarlıkların vatandaşa ulaştığını tahmin edemiyorum.
Doğrudur Erdoğan Bey. Yani ben de sizinle paylaşıyorum. Üyesi bulunduğum, hatta yöneticisi bulunduğum dernekteki üye arkadaşlarımla da Bunu zaman zaman tartışıyoruz. Muhtarlıklar bunu sıradan bir görev gibi kabul ediyor ve dediğiniz doğru, biri bir evlere gidip bu konuda yukarıdan gelen valiliklerden, devletten valiliğe, valiliklerden de kendilerine gelen bu genelge doğrultusunda ciddi bir iş yaptıkları konusunda endişelerim var. Yani bu, katılıyorum size, bu konuda yeterli bir şey yok. Bu bir büyük eksikliktir. Bu aslında böyle bir tespit, devletin bu konuda nerelere ne kadar yatırım yapacağını, nasıl çözüm bulacağı yolunda da önemli bir ipucudur, önemli bir istatistik bilgidir.
Sayın Uçmak, bir sorunuz var mı yoksa yeterli
bunun
mi?
Bunun güncelleştirilmesi lazım. Bu konuda artık muhtarlıklara mı göre düşüyor yoksa valiliklere mi? Yani bunu sürekli bir şekilde getirilmesinde devletin büyük bir faydası var tabii kişilerin de. Yani bu konunun biraz daha hareketlendirilmesini rica edeceğim.
Peki, teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Sevgili dinleyiciler, telefon numaramız 444-2401-232 İzmir'in alan kodu. Sorularınız için engellikosu@trt.net.tr elektronik posta adresimiz ve Sayın Tüzün bugün Birleşmiş Milletler Engelli İnsan Hakları Sözleşmesi. Yine o koskocaman kitapçıkla birlikte geldiniz. Şöyle bir iki cümle paylaşabiliriz en azından.
Şimdi efendim, bugün bu yasaya, sözleşmeye göre devlete toplum toplum bilinciliği yükseltme yükümlülüğü verilmiş. Yani artık devlet bundan böyle toplumda engelli haklarının neler olduğunun bilinmesini, bildirilmesini devlet tarafından halka ve topluma duyurma görevi yapılmış. Bunlar için neler yapılacak? Diyelim ki önce nereden başlayacak? Aile dahil toplumun her kesimine engellilere ilişkin bilinç yükseltme ve haklarına, kurallarına saygı gösterilmesini teşvik edecektir. Yani aileden başlayacak bu bilinçlendirme. Başka, yaşamın her alanında cinsiyete ve yaşama dayalı olanlar da dahil olmak üzere engellilere yönelik klişelerle, ön yargılarla, zarar verici uygulamalarla mücadele etmek. Yani engellinin önündeki her türlü ona zarar verici programlar, ön yargılar varsa, ki olay gelmektedir bunlar, bunların da engellenmesi devlete verilen bir başka görev. Engellilerin kapasiteleri ve katkıları hakkında farkındalık yaratmak. Ne demektir bu? Efendim, engellilerin bir kapasitesi var. Yapabileceği şeyler vardır. Bu farklılığı, bunu belirtip tespit etmek, topluma ulaştırmak. Bir başka görevi, toplumda bilinç yaratmaya yönelik etkili kampanyaların sağlanması, başlatılması ve sürdürülmesi. Kampanyalar düzenleyecek devlet, toplumdaki bilinç yükseltmeden. Neyle yapacaktır? Yayın organlarıyla. Medyasıyla, görsel yayıyla, sözlü konferanslarıyla, panellerle, seminerlerle bu konuda bu işleri yapanları maddeten de destekleyecektir. Az önce fizyoterapist arkadaşımızın anlattıkları, Ankara ile bağlantısı sırasında ortaya konulanlar, görülüyor ki bunlar da hala bu konuda bir bilinç eksikliğinin, engelliye ulaşılamamışlığın göstergeleri ortaya çıkıyor. Bunları devlet yapmak durumunda. Topluma bunları yaymak durumunda. Ulaştırmak zorunda. Bir başka durum, devlete yüklemeniz, engellilerin haklarının kabul edilebilirliğini konusunda toplumun eğitilmesi. Toplum eğitilecek. Bunlar engellilerin haklarıdır. Bunu böyle kabul etmek durumundasın şeklinde topluma da bu konuda bir eğitim gerekliliğini ve bunu da devletin yapması lazım geldiğini hatırlatmaktadır. Engelliler hakkında olumlu algıların ve sosyal farkındalığın geliştirmesini sağlamak. Engellilerin becerilerinin, meziyetlerinin ve yeteneklerinin işlenmesine ve bu konuda iş piyasasına katkılarının sağlanmasını teşvik etmek. Bu da önemli bir şey. Çoğu zaman işveren bu ki engellinin iş yapamayacağı konusunda baştan olumsuz bir yargıya sahiptir. Devlet bunu örnekleriyle, hayır siz bu konuda her ne kadar böyle düşünüyorsanız da bu doğru değildir. Engellerin şu şu şu meziyetleri vardır. Engellerin şu yetenekleri vardır. Bu yönüyle alınmalıdırlar. Şimdi eğitimciler bilirler. Herkes her şeyi yapamaz. Ama bir kişinin mutlaka yapacağı bir şeyler vardır. Mutlaka onu öne çıkaran, onu o yapan, ona bir şeyler kazandıran bir tarafı vardır.
Galiba aslında beraber eğitilmemiz gerekiyor değil Sayın Tüzün.
Tabii tabii bu konuda böyle şey yapalım. Bilinçlendirme adına ben şunu da iletmek istiyorum. Önümüzdeki hafta 9 Mayıs, 16 Mayıs arası engelliler haftası. O hafta içinde ülkemizin çeşitli yerlerinde, valiliklerin öncülüklerinde, belediyelerin öncülüklerinde, örgütlerin yani derneklerin, sivil toplum örgütlerinin öncülüklerinde paneller, gösteriler, hatta özel eğitim kurumlarının kendi çocuklarının yaptıkları sergiler, bando gösterileri ve benzeri etkinlikler olacaktır. Bunlar hepsi toplumda bilinç yaymaya, toplumun bilincini yükseltmeye yönelik çabalardır. Lütfen toplumumuz yakınlarıyla birlikte o 7 gün içinde etkinliklere katılma konusunda daha duyarlı olsunlar. Kendi çocuklarının neler yaptığını görsünler ve onlarla onur duysunlar.
Tanıklık etsinler.
Değil mi?
Teşekkür ediyoruz bu hafta da bizimle birlikte olduğunuz için.
Ben
zaman yine bitirdik.
Bir söyleyelim mi? Helen Keller'le ilgili. Helen Keller konusunda sevgili gazeteci dostumuz çok güzel şeyler söyledi. Son cümlesi şu olacaktı. O konuştuk az önce. Helen Keller öldüğünde ardında 1 milyonun üstünde kişi onu cenaze törenine katılmıştı. Ve halen de Helen Keller adına bir köle enstitüsü Amerika'da mevcuttur.
Fark ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Ramazan Özbay, programı sunan İffet Diler. Biz size engel olmayalım, sorularınız kalemle buluşsun. Hoşçakalın.
Engelli Koşu. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.